Ayrım 11.
Hayır Monsieur, bu saçma ilkeler benim umurumda değil. Ben evlenmeden önce hiçbir şey yapmamış bir kadındansa, kötü tanınmış ve yaptıklarından pişmanlık duymuş bir kadını yeğe tutarım. İkincinin erdemlerine karşı güvenim daha büyüktür. Biri uçurumun tehlikelerini biliyor ve hiç düşmüyor oraya. Öteki ise çiçeklere aldanarak atıyor kendini aşağıya. Her neyse, bir kez daha soruyorum Monsieur, izin veriyor musunuz evlenmemize? Artık böyle bir izin verecek yetkiye de sahip değiliz, dedi Monsieur Duperrier. Biz onu lanetlemiş, inkar etmiş, üstündeki bütün haklarımızdan vazgeçmiş bulunduğumuza, bu durum şimdi de sürdüğüne göre böyle bir iznin bizden alınması doğru olmaz. Rastlantıların getirip sizin ellerinize teslim ettiği bu kız, bizim gözümüzde bir yabancıdan başka bir şey değil. Zaten yaşıyla, hareket tarzıyla, bizi bırakıp gidişiyle de serbest olduğunu kanıtlamış değil mi? Kısacası Monsieur, siz nasıl hareket ederseniz, neyi uygun bulursanız onda özgürsünüz. Peki Monsieur, Mademoiselle Duperrier'in kusurlarını Madame d'Orgeville olduktan sonra da bağışlamayacak mısınız? Madame d'Orgeville olduktan sonra bağışlarız bu ahlaksızlığı. Ancak hangi adı altında olursa olsun, kimle evlenirse evlensin, ailesine bu lekeyi sürmüş olan birini bir daha karşımızda görmek istemeyiz. Yalnız Monsieur dikkat ediniz, şu sözleri söylerken bana da hakaret ediyorsunuz. Sonra şu benim temiz davranışım karşısında niçin böyle tuhaf bir duruma düşürüyorsunuz kendinizi anlamıyorum. Bizim için şu anda yapılacak en iyi şeyin ayrılmak olduğunu düşünüyorum da ondan Monsieur. Hoşunuza gittiği sürece o kahpenin kocası olun bize ne? Bizim bu evlenmeyi önlemeye hakkımız yok. Yalnız şunu da bilesiniz ki, kendisiyle evlenmekle bu kadının bir gün bizim eve girebileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü o bu çatıyı acıyla ve yasla doldurdu. Rezaletin kiriyle doldurdu. D'Orgeville iyice öfkelenmişti, oturduğu yerden kalktı ve tek sözcük söylemeden dışarı çıktı. ''Az daha gebertecektim şu zalim herifi'' dedi. O sırada atını hazırlayan Sensuren'e, ''İnsanlığım galip gelmeseydi ve yarın kızıyla evlenecek olmasaydım, vallahi yapacaktım bunu.'' ''Onunla evleniyor musunuz Monsieur?'' diye sordu Sensuren şaşkın bir tavırla. ''Evet, yarın onun namusunu temize çıkaracağım. Bahtsızlığına son vermek istiyorum yarın onun.'' ''Evet Monsieur, ne cömertçe bir davranış. Şu zalim herifleri utandıracaksınız bunu yapmakla.'' Kızların en erdemlisi olduğu halde aynı zamanda en bahtsızı olarak kalmış birini hayata kavuşturacaksınız. Ve D'Orgeville dört nala uzaklaştı oradan. Cecil'in yanına dönünce ne var ne yok anlattı ona, hiçbir ayrıntıyı atlamayarak. İşte nasıl gittiğini, nasıl soğuk karşılandığını ve benzeri. Monsieur Duperrier'in saygısız hareketlerinden de söz etti. D'Orgeville bu davranışların hesabını sorardı ama arada Cecil vardı. Cecil ölçülü davrandığı ve elinden bir kaza çıkmadığı için ona teşekkür etti. Ama D'Orgeville sözü evlenme konusuna getirip bu işi ertesi gün hemen halletmek istediğini belirtince genç kızı tarifsiz bir keder sardı. Bir şeyler söylemek istedi. Sözcükler dudaklarında dondu kaldı. Girdiği sarsıntıyı saklamaya çalıştıysa da başaramadı. Kederi artıyordu azalacağını. ''Ben'' dedi perişan bir halde, ''ben nasıl karınız olurum?'' ''Ah Monsieur, niçin zavallı bir kız için böyle büyük bir özveride bulunasınız? Sizin o yüce iyiliklerinize layık değil ki o.'' ''Her şeye layıksınız Mademoiselle'' diye konuşmaya başladı tekrar D'Orgeville. ''Zalimce cezalandırılmış bir suç. Size çektirilen acıları ve duyduğunuz pişmanlığı düşünün. Bir daha işlenmeyecek bir suç. Anlaşılıyor ki siz de suçunuzu hiçbir zaman tekrarlamayacaksınız. Nihayet insanın daha olgunlaşmasına yarayan bir suç. Sizin hayat deneyiminizdeki yanlışlık da bugün aleyhinize bir sonuç doğurmamış bulunuyor. Böyle bir suç sizi hiçbir zaman gözümden düşürmez. Benim onu onaracağıma inanıyorsanız, bakın işte kendimi sunuyorum size matmazel. Elimi, evimi, servetimi, sahip olduğum her şeyi hizmetinize veriyorum. Ne dersiniz? Yapmayın Monsieur diye sesini yükseltti Cecil. Öyle şaşırdım, öyle budalalaştım ki bağışlayın beni. Ailemin o öldürücü tutumlarından sonra sizden böyle bir iyiliği beklemeli miydim? Bu iyiliklerden yararlanabilecek güçte olduğuma inanabilir miyim acaba? Nasıl istiyorsunuz buna inanmamı? Aileniz gibi katı kurallarım yok benim. Bir düşüncesizliği, bir hafifliği suç olarak görmüyorum ben ve sizden onca gözyaşına mal olan bu yanlışı silmek için karım olmanızı istiyorum. Matmazel Duperrier koruyucusunun ayaklarına kapandı. Ruhunu dolduran duyguları anlatacak söz bulamıyordu. Bu duygularda seveceğim bir aşk da vardı. Kısaca Matmazel Duperrier, Dorjville'i bu davranışlarıyla kendine öyle bağladı ki 8 gün içinde düğünleri yapıldı, o da Madame Dorjville adını taşımaya başladı. Bununla birlikte yeni gelinimizin o eski münzevi hayatını değiştirmek istemediği görüldü. Bunu kocasına uygun bir dille anlattı. Ailesiyle arası düzelmişti, bu yüzden insanlarla görüşmek içinden gelmiyordu, belki de utanıyordu hala. Dorjville anladı karısını, çevredeki insanlara madamın biraz rahatsız olduğu duyuruldu. Şatodakiler dışında sadece bir iki yakın dostla görüşülmeye başlandı. Bu arada akıllı Cecil, Poitou'dan başka bir yere gitmek konusunda kocasını işlemeye başladı. Sırası geldikçe bu konuda yeni yeni kanıtlar getiriyordu. Burada kaldıkça ikisinin de huzuru olamayacaktı. En iyisi Cecil için bir sıkıntı ve aşağılanma havasıyla dolu olan bu eyaleti değiştirmek, daha uzak bir yere taşınmaktı. Dorjville'de bu planı benimsemiş görünüyordu. Hatta Amiens dolaylarında oturan bir dostuna bir mektup da yazdı. Genç sevimli bir kızla evlenmişti. Kızın ailesiyle arası biraz bozuktu. Bu yüzden Poitou ona kederden başka bir şey vermiyordu. Biraz uzaklaşmaları gerekiyordu bu çevreden. Acaba oralarda kendilerine uygun bir çiftlik arayamaz mıydı? Mektubun yanıtını bekliyorlardı ki bir gün Sensuren'in şatoya geldiğini gördüler. Sensuren eski hanımının yanına gitmeden önce Dorjville'i bulup önünde saygıyla eğildi. Tabii o da onun gelişine çok sevindi, sıcak kabul gösterdi. Ve Sensuren anlattı. Cecil'e bağlılığı ve onun yararına çalışması yüzünden işinden olmuştu. İşten kovmuşlardı Sensuren'i. Şimdi ise Cecil'e saygılarını tazelemeye gelmişti. İzin verirse kendine başka kapı bulmak için uzaklara gidecekti. ''Bizi terk edemezsiniz'' dedi Dorjville. Duruma gerçekten üzülmüştü. Bu adamı yanlarında alakoymak karısına vereceği en güzel bir armağan değerinde olurdu. ''Hayır, bizi terk edemezsiniz'' diye tekrarladı. Daha sonra da bu güzel sürprize haber vermek için Cecil'in odasına girdi. Ona evin baş hizmetkarı olarak takdim etti Sensuren'i. Bu ince jest Madame Dorjville'i ağlatacak kadar duygulandırmıştı. Kocasına sarıldı, teşekkürler etti. Bu uşağın kendisi için alakonduğuna ne kadar memnun olduğunu belirtti. Bir ara Monsieur ve Madame Duperrier'den konuşuldu. Sensuren onların katı portrelerini tıpkı Dorjville'in aklında kaldığı gibi çizdi. Daha sonra da bu konu bırakıldı, hareket günü hazırlıklarıyla uğraşıldı. Amiens'teki dosttan haber gelmişti. Tam kendilerine uygun bir yer bulunmuştu o dolaylarda. Karı koca tam buranın mülkiyetinin üstlerine geçmesi için uğraşıyorlardı ki bir olay oldu. Hiç beklenmeyen ve yıkıcı bir olay. Bu olay Dorjville'in gözünü açtı, rahatını kaçırdı ama 6 aydan beri kendini uğraştıran alçak yaratığın maskesini düşürmeye de yaradı. Her şey sakindi şatoda, her şeyde bir sevinç havası vardı. Biraz önce Dorjville ve karısı baş başa öğle yemeğini yemişlerdi. Şimdi de salonda oturmuş yine baş başa konuşmaya dalmışlardı. Mutlu bir dinlenme içindeydi Dorjville, kaygısız ve ferah. Karısı ise pek öyle değildi kuşkusuz. Suçun mutluluk payı her zaman azdır çünkü. Bozulmuş yaratıklar belki katkısız bir ruhun mutlu görünüşünü taklit edebilirler, mutluymuş gibi görünmeyi becerebilirler ama gerçekten mutluluğu yaşamaları pek enderdir. İşte tam bu sırada büyük bir gürültü duydular. Kapılar ardına kadar çarpıldı. Bir sürü inzibat eri girdi salona. Ortalarına Sensuren'i almışlar ve zincire vurmuşlardı. Dört kişi de birden kaçmak isteyen Cecil'in üstüne atıldı, kız kıvrak yakaladı onu da. Onların bağırmalarına aldıran olmadığı gibi, Dorjville'in kendini tanıtması da para etmedi. Cecil ile Sensuren'i hemen alıp götürmek istiyorlardı. "Monsieur, monsieur!" diye bağırdı Dorjville çocuk gibi ağlayarak. "Allah aşkına dinleyin beni. Ne yapıyorsunuz böyle bu kadına? Nereye götürüyorsunuz? Bilmiyorsunuz ki o benim karım, bana ait. Burası benim evim." "Monsieur!" diye yanıt verdi zaptiyelerin amiri. Dorjville'in evin efendisi olduğunu fark edince, "Sizin gibi şerefli bir insanın başına gelebilecek en büyük felakete uğramışsınız. Bu rezil yaratıkla evlenmişsiniz. Ama artık bunca alçak düzenler kurarak elde ettiği yeni adı bile kendisini bekleyen yazgıdan kurtaramaz onu. Demin sordunuz nereye götürüyorsunuz onu diye. Poitiers'e götürüyoruz monsieur, zindana. Çok önceleri Paris mahkemelerince tutuklanmasına karar verilmişti ama binbir dolap çevirerek bugüne dek kaçtı elimizden. Yarın aşığı ile birlikte diri diri yakılacaklar." İnzibat amiri bu sözleri söylerken Sensuren'i gösteriyordu. Dorjville bu son sözcükleri de duyunca neye uğradığını anlamadı, dizlerinin bağı çözüldü, olduğu yere yığılıp kaldı. Hemen yerden kaldırdılar, zaptiye amiri bu mutsuz koca ile meşgul oldu. Dorjville biraz sonra kendine geldi. Cecil bir sandalyede oturuyordu. Başında nöbetçiler vardı, bir suçluydu o. Oysa bir saat önce aynı salonda hanımefendi olarak buyruklar veriyordu. Sensuren ondan bir iki adım ötede, aynı durumdaydı, onu ayrıca sımsıkı bağlamışlardı. Yalnız o, Cecil'e göre daha az soğukkanlı görünüyordu. Cecil'in yüzü bile kızarmamıştı. Rahatı yerindeydi sanki rezil kadın, sakin gözlerle korkusuz, kaygısız bakıyordu çevresine. "Tanrı'ya şükretmelisiniz monsieur," dedi Dorjville. "Bu beklenmedik olay sizin hayatınızı kurtardı. Bütün ömrümüzce yerleşeceğimizi sandığımız yeni eve taşınsaydık, hemen ertesi günü şunu yemeğinizin içine atacaktım," dedi. Cebinden bir zehir torbası çıkararak yere attı. 6 saat içinde öbür dünyayı boylayacaktınız." "Monsieur," dedi iğrenç kadın bu kez de zaptiye amirine dönerek, "görüyorsunuz ki artık elinizdeyim. Bizi bir saat önce götürmüşsünüz, bir saat sonra götürmüşsünüz fark etmez. Ama ben sizden biraz izin istiyorum. Dorjville kendisini çok ilgilendirecek bazı şeylerden söz etmem gerek." "Evet monsieur," dedi yine kocasına dönerek. "Evet monsieur, siz ne kadar inanmasanız da bu işler böyle. Şimdi bir saat kadar şu askerlerden izin isteyin de konuşalım biraz. Çok şaşacağınız şeyler anlatacağım size. Yalnız sözlerimi sonuna kadar rahatça dinleyebilir misiniz? Bana karşı olması gereken nefretiniz daha da katmerlenir mi bilmem. Ama hiç değilse bu acı hikayede benim yeryüzündeki kadınların en mutsuzu, aynı zamanda en suçlusu olduğumu öğreneceksiniz. Şu canavara gelince Sensuren'i gösterdi. O insanların en canavar ruhlusu kuşkusuz." Henüz vakit erkendi, zaptiye amiri tutuklunun istediği hikayeyi anlatmasına razı oldu. Cecil'in bütün suçlarını bilmesine karşın, Dorjville ile arasındaki ilişkiyi o da öğrenmek istiyordu belki. Salon boşaltıldı, içeride bırakılanlar şunlardı: Dorjville, 2 sanık, 2 er ve zaptiye amiri. Kapılar sımsıkı kapatıldı ve düzmece Cecil Duperrier aşağıdaki hikayeyi anlatmaya başladı. "Bana bakın Dorjville, Tanrı bende hayatınızın fırtınasını, evinizin 100 karısını da yarattı. Siz Amerika'dayken Fransa'dan ayrıldıktan birkaç yıl sonra bir kız kardeşinizin dünyaya geldiğini öğrenmiştiniz. Uzun bir süre sonra başka bir şey daha öğrenmiştiniz. Bu kız kardeşiniz kendini seven bir adamla aşk oyunlarına dalmış ve onunla kaçmış diye. İyi mi Dorjville? O kız kardeşiniz benim işte. Yani bahtsız karınız. Aşığım da Sensuren. Görün işte ben ne suçlar işliyorum. Gerektiğinde o suçları nasıl katmerlendirmesini, büyütmesini biliyorum. Sizi nasıl aldattığımı, ökseye düşürdüğümü görün Dorjville. Ama sakin olacaktınız hani," diye sürdürdü. Zavallı kardeşinin dehşetten gerilediğini ve ikinci kez duygularının yıkıldığını görünce, "kendinize gelin kardeşim. Bunlar asıl beni titretmeliydi. Ama görüyorsunuz ki çok rahatım. Belki ben de suç işlemek için doğmamıştım. Sensürenin çirkin öğütleri olmasaydı, belki suç benim yüreğimde de filizlerini sürmeyecekti. Zaten annemizin babamızın ölümünü de ona borçluyuz. Cinayeti o tasarladı, o öğütledi bana. Gereken bütün yolları o gösterdi. Sizin hayatınıza son verecek zehiri de onun elinden almıştım. İlk planımız annemi ve babamı öldürmekti. Onu uyguladık. Ama çevreden kuşkulanmaya başlamışlardı. Kaçmamız öyle ani oldu ki götürmeyi tasarladığımız paraları bile alamadık. Tabii kuşkular bir süre sonra kanıtlara bağlandı. Davamız görüldü, hakkımızda karar verildi, uzaklaştık oralardan. Ne yazık ki pek de uzaklara gidemedik. İngiltere'ye gittik diye söylenti çıkarttık. Herkes de inandı buna. Daha uzaklara gitmeyi gereksiz bulmuştuk, delilik etmişiz. Sensuren uşak olmak için Monsieur Duperrier'e başvurdu. Yetenekli biri olduğu için hemen şatoya kabul edildi. Beni Duperrier'lerin şatosuna yakın bir köyde sakladı. Gizli gizli beni görmeye geliyordu. Bense bu dönem boyunca evinde kaldığım kadından başka kimseye görünmemeye çalışıyordum. Ama bu hayat biçimi canımı sıkmaya başlamıştı. Böyle köşede ve gizli bir hayat sürmek için yaratılmış bir insan değildim. Suçlu ruhlar çoğunca tutkularla hareket ederler. Yeteneksiz, değersiz olup da servete kavuşmuş kimselere bakın, bunların çoğunun suçluluktan geçmiş olduklarını görürsünüz. Sensuren de başka işler çevirmeye hazırlanıyordu. Ne var ki gebe kalmıştım, yapılacak ilk iş beni bu yükümden kurtarmak olmalıydı. Sensuren, doğumu Duperrier'lere çok uzak bir yerde yapmamı istemişti. O evinde kaldığım kadının başka bir köyde bir dostu varmış, işte onun yanında. Sensuren hep beni gizleme kaygısında olduğu için oraya yalnız gitmemi düşünüyordu. Öyle oldu, tam oraya gitmek için yola çıkmıştım ki size rastladım. Yolda ağrılarım başladı, bir ağacın altında çocuğu doğurdum. Ama bundan sonra büyük bir umutsuzluğa düştüm. Eski varlıklı hayatım aklıma geldi. Biraz erdemli yaşasaydım buralarda mı olurdum şimdi? Bu düşüncelerden sonra günahımın meyvesi olan bu çocuğu öldürmeye karar verdim. Sonra da kendi yüreğime bir hançer sokacaktım. O sırada yoldan siz geçtiniz. Yazgımla ilgilenecek bir havanız vardı. Birden yeni yeni suçların umudu beliriyordu galiba. Bana duyacağınız ilgiyi arttırmak için size yalan söylemeye karar verdim. Duperrier'lerin bir kızı vardı, asıl Cecil Duperrier. O da tıpkı benim gibi bir adamla sevişmiş ve baba evinden kaçmıştı. Durumlarımız aynıydı, kendimi Cecil Duperrier diye tanıtabilirdim pekala size. Bunu yaparken güvendiğim iki nokta vardı. Bir kere Cecil'in artık geri dönmeyeceğini biliyordum. İkinci olarak ailesi hakkında da gerekli bilgim vardı. Cecil gelip onların ayaklarına kapansa, af dilese bile evlerini açmazlardı ona, bunu da biliyordum. Bu güvenli iki noktaya dayanarak size hikayemi anlattım. Sensuren'e yazdığım mektubu da siz kendi koynunuza sokarak götürdünüz. O mektupta Sensuren'e başıma gelen olayı anlatmış ve sizden söz etmiştim. Şimdiye kadar hiç görmediğim erkek kardeşime rastladığımı söylemiştim. Yakında servete kavuşacağımızı da eklemiştim. Sensuren'in yanıtını da yine siz getirdiniz bana. Daha sonra gizlice, düzenli olarak yazıştık onunla. Duperrier'lerin evinde karşılaştığınız soğuk havayı ve uğradığınız başarısızlığı aklınıza getirin şimdi. Hiç korkmamıştım değil mi siz oraya giderken? Çünkü nihayet Sensuren, Monsieur ve Madame Duperrier'e sizden gereği gibi söz ediyordu. Onlar sizi benim bir aşığım gözüyle görüyorlar, bir plan karşısında olduklarını sanıyorlardı. Sensuren işi iyi idare etmişti. Sonra sizin bana aşkınız geliyor. Benim için büyük özverilerde bulundunuz. Her şey sizi kıskıvrak elde edeceğim şekilde düzenleniyordu. Ama size olan minnetimden dolayı o evlilikten kaçmak istediğimi de düşünün bir an. Oysa bütün planlarım sizinle evlenerek gerçekleşebilirdi. Suçlarımın bana kazandırdığı planlar. Arsızlığımdan, sefaletimden, aşağılanmışlığımdan çıkan planlar. Bunlar evlendikten sonra uzak bir eyalete gitmemizi gerektiriyordu. Ancak böylece zenginliğe kavuşabilirdik Sensuren'le. Ne var ki yazgımız başkaymış. Daha sonra olanların hepsini siz de biliyorsunuz, gözlerinizle gördünüz. Artık işlediğim suçların cezasını çekme zamanım geldi. Siz de iğrenç bir canavardan, bir ifritten kurtulmuş olacaksınız böylece. Güveninizi hep kötüye kullanmış bir caniden kurtulmuş olacaksınız. Kardeşinin kolları arasında en büyük günahın zevklerini tadarken, şu herifle de ilgisini bir gün olsun kesmemiş bir zalimden kurtulacaksınız. Oysa biraz önce Sensuren'e acımış, yakınlık göstermiştiniz. Nefret edin benden Dorjville. Böyle bir nefrete layığım ben. Benden iğrenmenizi o kadar istiyorum ki. Yarın şatonuzun penceresinden sizi bu denli aldatan, hayatınıza bu denli gölge düşüren yaratığın alevler içinde yakıldığını göreceksiniz. Ben alevler içinde kavrulurken sizin duyarlı yüreğinizin kabardığını, benim için gözlerinizin yaşardığını umarak avunmak isterim. Biliyorum, ağlayacaksınız mutsuzluğuma. Evet, benim hayatınızı yıkmadan önce bir kız kardeşiniz olarak doğmuştum. Kız kardeşiniz olarak sizde bir acıma uyandırmak isterim. Korkunç kadın aldanmamıştı. Gerçekten hikayeyi dinlerken zavallı Dorjville'in yüreği kabarmıştı, ağlamaya başlamıştı. Ağlamayın Dorjville, ağlamayın dedi Virginie. Sizden gözyaşı istemekle haksızlık ettim, layık değilim ben böyle ağlanmaya. Ama o ki kendinizi tutamıyorsunuz, ben o gözyaşlarını kurutacak bir iki söz daha söyleyeyim, kusurlarımdan, suçlarımdan konuşayım yine. Şu kadına bir daha bakın. Onda bütün suçların, bütün iğrençliklerin toplamını göreceksiniz. Onları gördüğünüz anda da ağlamak yerine bir ürkme, bir ürperme gelecek üstünüze. Bunları söyledikten sonra Virginie ayağa kalktı. Hadi Monsieur, dedi soğukkanlı bir tavırla zaptiye amirine. Şu eyalet halkına benim ölümümle kazanacağı ibret dersini verelim. Benim şu zayıf cesedim herkese Tanrı yolundan sapmanın, görevlerini yerine getirmemenin nelere patlayacağını öğrensin. Avluya inen merdivenlerde durdu, oğlunu görmek istediğini söyledi. Dorjville'in soylu ve cömert yüreği ondan bu son avunmayı çok görmedi. Getirildi çocuk hemen. Virginie oğlunu kucağına aldı, bağrına bastı, öptü, öptü. Ama biraz sonra ruhunda bir gevşeme oldu. Belki de durumunun dehşet verici görünümü nedeniyle birden bütün şefkat duygularını bir yana itti, zavallı çocuğu kendi elleriyle boğup attı bir kenara. ''Hadi bakalım'' diye bir çığlık attı. ''Dünyada ne görecektin zaten utançtan, aşağılanmalardan, alçaklıklardan başka? Cinayetlerimin hiçbir izi kalmasın bu dünyada. Sen de benim son kurbanım ol.'' Ve cani kadın bir anda zaptiye amirinin arabasına kuruldu. Sensuren de bir at üstüne bindirilmiş, zincire vurulmuş, arabanın arkasından geliyordu. Ertesi gün bu iki pis yaratığın işleri görüldü. Akşamın saat 5'inde büyük işkenceler içinde. Tanrı'nın gazabı ve insanların adaleti onlar için işledi. Dorjville'e gelince o önce uzun ve amansız bir hastalığa tutuldu, yatağa düştü. Sonra malını mülkünü bir iki düşkünler evine bıraktı, Poitou'yu terk etti. Trapp'ta köşeye çekildi, dünyadan elini eteğini çekerek yaşamasını sürdürdü, 2 yıl sonra da öldü. Bunca korkunç bir deneye, gördüğü korkunç örneklere karşın ne güzel ruhunu biçimlendiren iyilik ve acıma duygularını yitirmişti, ne de son soluğunu verene kadar büyük bir aşkla sevdiği o zavallı kadını unutabilmişti. Kısacası kendi hayatının kurbanı olmuştu Dorjville. Yoksa daha uzun yıllar yaşayabilirdi. Ey bu hikayeyi okuyacak olanlar! Bu hikaye sizlerde hiçbir zaman sapmadığımız kutsal ödevlere karşı bir bağlılık yaratsın. Kişioğlu ilk yanlışını işledikten sonra pişmanlık getirip bir yerde durmasını becerebilirse, erdemin haklarını bütün bütüne yitirmeyebiliyor. Ne var ki zaaflarımıza yeniliyoruz, kötü öğütlerle bozuluyoruz, tehlikeli örnekler gözümüzü alıyor. Sanki hiçbir tehlike yok önümüzde sanıyoruz. Gözümüze gerilen perde, ancak adaletin kılıcı parladığı anda kalkıyor ve o zaman pişmanlığın dayanılmaz acıları başlıyor. Ama iş işten geçmiştir artık. Bu kez öç almak için yanıp tutuşuyor kişi. İnsanlara yalnız zarar vererek yaşayan bir kimsenin, eninde sonunda onlara verdiği korkuyla bu dünyadan çekip gideceğini biliniz. Kitabın sonu. 9 Ekim 2001. Sayfa 112.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr